Ayrım 18.
Kişi oğlunda birbirinden büsbütün ayrı iki benlik de bulunabilirmiş. Sizin de işte o ikinci benliğiniz Paris'e gidip orada bir kişiyi öldürmüştür. Şunu da unutmayalım. Siz Paris'e gidip orada bir kişiyi öldürdüğünüzü bilmiyormuşsunuz. Bakalım doğru mu söylüyorsunuz bize? Bizden doğruyu saklamadığınızı biz nasıl anlayalım? Bir aydır Ankara'dan ayrılmadığınızda tanıklarınız var. Onu biz de biliyoruz. Ancak bu sizin Paris'te bir kişiyi öldürmediğinizi göstermez. Kendiniz söylüyorsunuz bir kişi başka kimselerin gözü önünde dururken oradan kalkıp günlerce uzak bir yere gidebilirmiş. Öyleyse sizin de bir aydır Ankara'da olmanıza rağmen bundan 3 gün önce Paris'te bir kişiyi öldürdüğünüz doğrudur. İşi bu denlileri götürmüyorlar. Kimseyi buradayken başka bir yerde suç işlemiştir diye tutup yargıç katına sürüklemiyorlar. Neden? İçlerinden kendileri de biliyorlar bunun bir oyun olduğunu da onun için. Bir takım önemsiz olaylar anlatmakla yetiniyorlar. Öyleyse bunları da birer öykü diye söylesinler. Öykülerle gönüllerini eğlendirsinler. Böylenenlerin bir takım bilginlerce de taplanmış birer doğru olduğunu savlamaya kalkmasınlar. Yeryüzünün düzenini, kişi oğlunun düşünce rahatını bozabilirler. Ulus, 25 Kasım 1949. Yahya Kemal. Yahya Kemal Bey adlı 65 yaşına ermiş. Zaman dediğin ne de hızlı akıyor. Bir de bakıyoruz kocayı vermişiz. İstanbul Türk Ocağı'nda onu ilk gördüğüm gün dünmüş gibi geliyor bana. Bir delikanlıydı o. Benimle arkadaşlarım birer çocuktuk. Fuzuli'den, Hugo'dan, Türk, Fransız birçok ozandan şiirler okudu. Şaşırdık. Büyülenmişe döndük. Pek mi güzeldir şiir okuması? Bilmiyorum. Aradan bunca yıl geçti, çok düşündüm. Yahya Kemal'in yır yani şiir okuması güzel midir değil midir kestiremedim. Ona öykünmeye kalkanlar çoğu bayağılığa düşer, gülünç olur. Onun okumasıysa sarı verir dinleyenleri. Söylediği köyüklerin yani mısraların hepsini birer birer duymazsınız. Yorularını yani manalarını anlamazsınız. Yine de tansıklarsanız yani hayran olursunuz. Başka bir Acun'a, yırlar Acun'una geçmişsinizdir. Yahya Kemal o okumasıyla bize o gün yırın yorundan ayrı, yorudan üstün bir öğesi olduğunu sezdirmişti. Gökçe yazanımıza, düşün yazanımıza en büyük yararlılığı işte bu olmuştur. Kendi yırları da o görüşün birer ürünüdür. Bizde eskiden yok muydu bu? Vardı Öyseğin elbette. Baki'nin, Naili'nin, Nedim'in, bunların yırları hep biçim kaygısıyla yazılmıştır. Ancak bu kaygı bizden çoktan yitmişti. Abdülhak Hamit'in, Ekrem Bey'in, Tevfik Fikret'le arkadaşlarının yırlarında bir takım başka yititler yani meziyetler bulunabilir. Biçim kaygısı olduğu ise ileri sürülemez. Onların yapıtlarında bulabileceğiniz değerleri başka bir dille, düzeyitle yani nesirle de söyleyebilirsiniz. Yahya Kemal okumasıyla olsun, kendi yırlarıyla olsun, bize yırın başka bir dile çevrilemeyeceğini, düzeyite geçirilemeyeceğini gösterdi. Daha ilk günlerden sevilmiş, beğenilmişti onun yırları. Yadırganmadı. Bize yıllardan beri yitirdiğimiz, unutamadığımız, özlemini çektiğimiz bir güzelliği getiriyordu da onun için beğenilip sevildi. Onun için yadırganmadı. Bunu salt bir övgü olarak söylemiyorum. Ben bir ozanın önce yadırganmasını, kolay kolay anlaşılmamasını isterim. Gökçe Yaz'ın Acun'u, öteden beri bildikleri, öteden beri alışık oldukları nemlerden başkasına karşı koymaya kalkan kimselerle doludur. Bizim Gökçe Yaz'ın Acun'umuzdaysa, ilk günden beri genç, yaşlı, Yahya Kemal'i çekemeyenler, onun yıldan yıla artan ünüyle uykuları kaçıp diş bileyenler oldu. Ancak onun yırını anlamayanlar olmadı. Demek Yahya Kemal'in yırlarının özünde bir yenilik, gerçek bir yenilik, bu toplumda yadırganacak birinden yoktu. O da öteki ozanların konularını alıyor, o da onların uydukları kiplere yani kalıplara uyuyor, o da onların söylediklerini söylüyordu. Ancak onlardan daha iyi, daha pürüzsüz olarak söylüyordu. Bunun için Yahya Kemal'in yırlarında, Örneğin Hugo'nun ya da Baudelaire'ın, Mallarmé'nin Fransız Gökçe yazınına, Tevfik Fikret'in Türk Gökçe yazınına getirdiklerine benzer bir yenilik aranmamalıdır. Alanı, yani görceyi genişletmemiştir o. Kendisinden önce var olana birinden katmamıştır. Bulunduğunu işlemiş, inceltmiştir. Hugo'nun yazdığı bir betiyi söylerler, siz bize yeni bir ürperiş getirdiniz. Bu sözü Yahya Kemal için kullanamayız. Bunu söylemekle Yahya Kemal'in değerini küçültmek mi istiyorum? Hayır. Onun büyük bir ozan olduğunu, büyüğünün en önemli Türk ozanı olduğunu ben de bilirim. Ancak Yahya Kemal bir başlangıç değildir, bir sondur. Kendinden önce de bilineni, var olanı olgunlaştırmıştır, yetkinleştirmiştir, yani mükemmelleştirmiştir. Bize yeni bir yer kaynağı göstermemiştir. Ziya Gökalp bir gün Yahya Kemal'i, harabisin, harabati değilsin, gözün mazidedir, ati değilsin diye takılmış. Bu söz söylendiğinde büsbütün doğru değildi. Biliyoruz ki o yıllarda Yahya Kemal ileriyi, geleceğe düşünen bir ozandı. Eskiyle uğraşması geçmişi bilip geleceğe ona göre kurmak içindi. Ancak Ziya Gökalp'e yanıtını bilmem şimdi de ekleyebilir mi? Ne harabi ne harabatiyim, kökü mazide olan atiyim. Eskiye, geçmişe o denli kapıldı ki artık kendini alamıyor. Bir koçaklama mı yazacak? Hakan 1. Selim'i düşünüyor. İstanbul'u mu övecek? Yeni İstanbul'u göremiyor. Üsküdar'ı, koca Mustafa Paşa'yı anlatıyor. Süleymaniye'de bayram yükücüsünü, namazını anlatıyor. 1. Selim'de eskiliği, Üsküdar'da, koca Mustafa Paşa'da bayram yükücüde büyünün düşünüşle, büyünün acun görüşüne karşı koyan özü beğeniyor. Artık geçmişin güzellikleriyle esrikleşmiş, yani mest olmuş, o güzellikler kalabilsin diye, kendisinin de pek bağlı olmadığı inançların, kendisinin katlanamayacağı bir yaşayışın yarında sürmesini istiyor. Tevfik Fikret bir yarında maziye, yani rüyaya der. Yahya Kemal de o geçmiş denen düşe kaldı. O uykusundan uyanmak istemiyor. Bizim büyünün kişilerinin de bir takım inançlarımız, bir takım dileklerimiz var. Büyünün de çarpışmaları, acıları, eğlenceleri, gülmeleri, gözyaşlarıyla sıkıntıları, sevinçleri, korkuları, umutlarıyla bir yaşaması var. Yahya Kemal onları bilmiyor demiyorum. Çoğumuzdan iyi anlar, iyi bilir onları. Ancak onları dörütüne, yani sanatına, yırına sokmak istemiyor. Bir dörütmene, yani sanatkara, bir ozana karşı bir eğilim havası açmanın ne denli yersiz, ne denli gülünç olduğunu bilirim. Yahya Kemal'in de toplumun yönetimine değin, düşlerini, düşünüşlerini incelemeye, onları çürütmeye kalkmıyorum. Ancak şunu söylemek istiyorum. Bugün aramızda yaşayan çok sevdiğimiz bir ozanın, yalnız geçmişe bakmakla kalmayıp, bizim yaşayışımızla da ilgilenmesini isterdik. Bir yer konusu olmak, yalnız dünün yaşayışına vergi değildir. Bugünün yaşayışından da yerler çıkarılabilir. Yahya Kemal gibi büyük, usta ozanlar buna yanaşmadıkları için ancak toy, beceriksiz ozanlar bugünün yaşayışını söylemeye yelteniyor. Bunun dürütü de yeni kurulan yaşayışa kötülüğü dokunuyor. Ulus, 9 Aralık 1949. Verilmeyen armağan. Ne kısır yılmış şu geçen yıl. Sanat erlerimiz çalıştılar, özendiler, şiir, hikaye yazdılar, resim çizdiler, yapı çattılar, ezgi düzdüler. Biri de bir şey değilmiş o eserlerin. Bir usta işi sayılabilecek olanından geçtik, içlerinde bir güzelcesi bile yokmuş. Olsaydı, İnönü armağanını dağıtan kurul görmez miydi onu? Bir özendirme mükafatı olsun verir de yurttaşlara tanıtırdı. Acıdım o kurulun üyelerine. Bulmak için çırpınmış, yırtılmışlardır. Ne yapsınlar? Yok işte, yok yok. Oturup da kendilerini mi yaratsın? O da büsbütün olmaz değildir ama her yıl olmaz. Ele güne karşı çiğ düşer. Bütün bir yılın eserlerini eleyip de bir tek olsun değerlisi bulunmadığını görünce yürecikleri kim bilir ne türlü yanmıştır. Birini arayıp, Zararsızca armağan bari buna verilsin demeye de gelmez. Sözlerine kapılı verecek genç, yaşlı bunca memleket çocuğunu aldatmak olur. Yaşayanlar yine neyse, ya yarınkiler, onlar kolay kolay kanmaz da. Nesini beğenmişler şunun diye bir dudak büktüler mi? Ne yozu billah. O şanlı üyelerin önü sağına bir paralık olur. Yo, yargılarının şaşmazlığını da söz getiremezler doğrusu. Şaka mı? Adları dünya durdukça saygıyla anılıp göklere çıkarılacak. Pek de üzmesinler efendim kendilerini. İnce eleyip sık dokumasınlar. Yarın kim anılır, kim unutulur belli olmaz. Bugünkü ünlerine gelince, tanıdıklarına, sanat işlerini en çok merak eder diye tanıdıklarına bir soru versinler. O kurulda hangi uluların bulunduğunu bakalım kaç kişi biliyor. Böbürlenmesinler o kadar. Kendilerine bir iş buyurulmuş, onlar da bir yol peki demişler. Bu yıl kirez olmadı, yılındandır yılından türküsüyle kapatılır mı bu? Hani Frankçe'de rapport mu ne diyorlar? Öyle sözlere dilim dönmez. Ben bildirce derim. Ondan yazsınlar bir tane. Yayımlansın. Mükafat vermek için bir sanat eserinde ne gibi meziyetler arıyorlar, ne gibi suçlardan kaçınılmasını istiyorlar, biz de öğrenelim. Mükafat dediğin niçin konulur? Yalnız pek parlak, olağanüstü eserlere verilsin diye mi? Bilemediniz. Başka ülkelerde ne yapılıyor? Bakın bir kere. Her yıl irili ufaklı birçok mükafatlar dağıtılıyor. Bunları kazanan eserlerin kimi gerçekten değerli oluyor, gün geçtikçe güzellikleri daha iyi anlaşılıyor, kimi de cılık çıkıyor, tez unutulup gidiyor. Ama bu yıl biz büyükten büyük kar konak ağlarının beğenebileceğimiz bir eser yok, mükafat vermiyoruz dendiğini duydunuz mu hiç? Seçilen eser varsın pek güzel olmasın yine yankılar uyandırır, tartışmalara kapı açar, bir canlılık getirir sanat alemine. Mükafatı alan adam aldığı için, alamayan alamadığı için ateşlenir. Mükafat bir toplumun sanat eserlerine ilgilendiğini, onların çalışmasını kendine bir hizmet saydığını gösterir. Mükafat yalnız çok değerli, çok güzel eserlere verilsin diye konulmaz. Bir memlekette sanat çalışmalarını desteklemek, hızlandırmak, büyük sanat eserlerinin doğması için gerekli şartları yaratmak için konulur. İnönü armağanını dağıtan kurul ise bir şey beceremiyorsunuz siz diye bu yurdun bütün sanat erlerini birden kırmayı daha uygun buluyor. Diyelim ki doğrudur. Bütün bir yıl içinde bu memlekette üzerinde durulmaya değer bir tek şiir, hikaye yazılmamış, bir tek resim çizilmemiş, bir tek yapı çatılmamış, bir tek ezgi düzülmemiştir. Ne gösterir bu? Sanat erlerimizin çalışmadıklarını, özenmediklerini mi? Hayır. Ancak başaramadıklarını, kendilerinde güzel eserler yaratmak için gereken gücün bulunmadığını gösterir. Mükafat bunun için de verilmeliydi. Sanat erlerimize başaramadınız diye hemen küsüvermeyin. Güzelliğe, büyük değere birdenbire erilmez. Yavaş yavaş erilir. Biz sizin çalıştığınızı, özendiğinizi biliyoruz. Bildiğimiz için de sizi unutmadık. İçinizden 3-5 kişiyi seçip onlara mükafat verdik. Böylece sizin çabalamalarınızın bizce büyük bir değeri olduğunu bildirmek istedik. Durmayın, uğraşın. Görüyorsunuz ki biz sizin en küçük başarılarınızı dahi mükafatlandırıyoruz. Güzellik yolunda attığınız en küçük, en çekingen adımlar bile gözümüzden kaçmıyor denilmeliydi. Sanat erlerimiz bütün bir yıl çalışmışlar, çabalamışlar da sözü edilmeye değecek bir tek eser vermemişler. Yalnız bir yılda değil, İçlerinde yıllardan beri bir tek eser üzerinde göz nuru döken, onu binbir umutla topluma sunmuş olanlar da vardır. Onların karşısına geçeceksiniz. Boşunadır sizin uğraşmanız. Topunuzla adam olamazsınız. Bakın işte, biriniz de bir şey yapamamışsınız. Kestik sizden umudumuzu diyeceksiniz. Kendinizde böyle bir söz söyleyebilmek hakkının bulunduğunu sanmak koltuklarınızı kabartır değil mi? Ama söyleyin bakalım. Kimsiniz de kendinizde böyle bir hak bulunduğunu sanıyorsunuz? Siz de bu memleketin çocukları değil misiniz? Siz de bu toplumda yetişmediniz mi? Bu toplum üzerinde durulmaya, sözü edilmeye değer bir sanat eseri yetiştiremiyorsa, kendisinde bir sanat anlayışı, sezgisi yoksa, mükafatı vermeye yahut vermemeye yetkili adamlar da yetiştiremez. Bilin ki bizim sanat erlerimizin gücü neyse, sizlerin onları yargılamaya kalkanların gücünüz de ancak odur. Bunu kabul etmezseniz, bu toplum beş para etmez ya, biz nasılsa yetişmişiz. Tanrı yanılmış da bizi bu ülkede dünyaya getirmiş diye düşünürsünüz. Bu memleketin şairi yoktur, hikayecisi yoktur, ressamı yoktur, mimarı, heykel yapanı yoktur, ezgi düzeni yoktur. Ama siz şiirden de, hikayeden de, resimden, heykelden, mimarlıktan, musikiden de anlarsınız. Gökten inmiş size bu vergi. Ben de yıllardan beri eleştirmencilik, sizin anlayacağınız münekkitlik ederim. Oldukça da titizimdir. Çabuk çabuk beğenmem. Bir aksilik günüme gelmesin. Topunu birden beğenmediğim de olur. Ama ben bir kurul adına, mükafat dağıtan bir kurul adına söz söylemiyorum. Ben beğensem de beğenmesem de kendi adıma konuşurum. Doğru yanlış, kendi sanat görüşümü anlatırım. Dediğimi dinleyecekler. Bulunursa, onlara tutulması gereken yolu, ulaşılmasına çalışılacak gayeyi göstermeye çalışırım. Bir mükafat kurulu üyesi bir eleştirmeci biri değildir. Mükafat kurulu üyesi, memlekette yapılabilenler içinde hangisinin ötekilerden üstün olduğunu araştırır. Eleştirmeci ise bir ülküyü söyler. Eleştirmeci, ben bunu beğendim, şunu beğenmedim diye kesip atmaz. Bir takım sebepler gösterir. Niçin beğenip niçin beğenmediğini anlatır. Bunun için de beğenmediği eserlerin yaratıcıları kendisine cevap verebilir. Bir mükafat kurulu üyelerine ise cevap verilmez. Bunun için onlar eleştirmeci kadar serbest değildir. 1949 yılında ressamlarımız, mimarlarımız, heykel oyanlarımız, ezgi düzenlerimiz ne yaptılar bilmiyorum. Anlamam o sanatlardan. Ama edebiyatla uğraşırım, biliyorum. 1949 yılında sözü edilmeye, üzerinde durulmaya değer birçok şiirler, birçok hikayeler yazıldı. Bilirim, onların hepsine de mükafat verilemez. İçlerinde öyleleri vardır ki mükafat vermemek daha doğru olur. Çünkü onlarda yerleşmiş inanlara karşı bir isyan vardır. Öz bakımından isyan, şekil bakımından isyan. Mükafatlandırılacak eserlerde toplumun inançlarına uysallık aramak doğru olur. Toplumun bir takım güzellik ölçüleri vardır. Mükafat dağıtan kurulların üyeleri bunların dışına çıkan, büsbütün yeni bir sanat anlayışı gözeten eserleri öne süremez. Bunu anlıyorum. Ben de kalkıp İnönü armağanı onlara verilmeliydi demiyorum. Ama istenilen şartlara uygun eserler de yazıldı. Kitaplarda, dergilerde bir takım şiirler, hikayeler çıktı. Okudunuz mu siz onların hepsini? Yoksa iyi bir şey olsaydı biz de duyardık deyip geçtiniz mi? Ama onları siz duyuracak değil misiniz? Söyleyin doğrusunu. Üşenmişsinizdir okumaya. Böyle siz diyorum ama doğrusunu söyleyeyim. Ben de pek iyi bilmiyorum sizlerin kimler olduğunuzu. Acaba yok musunuz siz? 1949 yılında mükafatlandırılmaya değer bir sanat eseri olmadığı gibi siz de yok musunuz acaba? Varsanız da yoksanız da şunu söyleyeyim ben size. Ben bu yazıyı yazarken inan olsun kendimi düşünmedim. Hiçbir mükafatta gözüm yoktur benim. Olsa sizin varlığınızdan da büyüklüğünüzden de şüphe etmez, etsem bile açığa vurmaz, size yaranmaya çalışırdım. Hayır, kendim için söylemiyorum. Bu memleket yazarları arasında mükafatlandırılmaya değer kimi genç, kimi yaşlı kimseler olduğunu düşünüyorum, biliyorum da onun için söylüyorum. Hele bir tanesi var. 1949 yılında yazılmış şiir kitaplarının bir tanesi. Mükafatı ondan da esirgemiş olmanıza şaştım. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Üç Şehitler Destanı. Bugünlük bırakalım. Başka bir gün açarız onun sözünü. Cumhuriyet, 28 Şubat 1950. Söz arasında. Bayburtlu zihninin koşmasını bilirsiniz. Bestesi de vardır. Okur dururlar. Bütün divanlar, cönkler yitirilse de bir o kalsa ortada. Tanzimat'tan önceki Osmanlı toplumunun şiir anlayışı neydi, ondan çıkarabilirsiniz. Sever miyim, sevmez miyim, şimdi onu sormayın. Karışıktır o iş, kesip atamam. Büsbütün başka benim diyeceğim. Şöyle söylerler o koşmayı. Vardım ki yurdundan ayak götürmüş, yavru itmiş ıssız kalmış otağı. Camlar şikest olmuş, meyler dökülmüş, sakiler meclisten çekmiş ayağı. Çankırı eski milletvekillerinden Talat Bey, götürmüş değil, çekilmiş demek gerektiğini su götürmezcesine göstermişti. Ayak götürmek ne demek? Dilimizde öyle bir deyim yok. Götürmüş ile dökülmüş kafiye de olmuyor. Çek ile dök ise saz şairleri için öteden beri kafiyedir. Anlatamadı bir türlü. Varaki mihrü vefayı kim okur kim dinler? Kimse düzeltmedi o yanlışı. Doğrusu benim de şüphem var. Şair birinci mısrada ayak götürmüş dedikten sonra dördüncü mısrada çekmiş ayağı demez gibi geliyor bana. Ne ayak götürmüş ne de ayak çekilmiş. Başka bir şey olacak bulamıyoruz. Fuat Köprülü zihninin o koşmayı Rus savaşından sonra Bayburt'a gidip de oraları perişan görünce yazdığını söyler. Bu doğruysa yurdundan değil yurdumdan olacak. Ama türlü söz oyunlarıyla dolu bu koşmanın öyle bir duygudan doğduğuna inanmak da epeyce zordur.